Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar 11. bölümün 30. ayetine geldik. 28 ve 29. ayetlerde Paulus şöyle diyordu. Onlar yani İsrailliler sevindirici haberi inkar ettikleri için siz uluslar çıkarına Tanrı'ya düşman oldular. Ama tanrısal seçim açısından atalar bakımından sevgilidirler. Çünkü Tanrı'nın bağışları ve çağrısı geri alınmaz. Yani müjde konusunda onlar yani İsrailliler sizin uğrunuza düşmandırlar. Ancak seçilmişlik konusunda atalar sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın inayetinin ve çağrısının armağanları geri alınmaz. Tanrı bu konuda fikrini değiştirmez. Paulus bir önceki konuşmayı sona erdiriyor. Her ikisi de doğru olduğu halde görünüşte çatışma içinde olan ve birbirine zıt görünen iki düşünce çizgisi vardır. İlk olarak İsrail diğer uluslar uğruna yani müjdenin diğer uluslara gidebilmesi için düşman sayılmıştır. Diğer yandan İbrahim, İshak ve Yakup uğruna sevilmektedirler. İsrail'in başarısızlığı ve bizim de başarısızlığımız Tanrı'nın planını ve amacını asla değiştirmez. Armağanlar doğal armağanlar değildir. Bu sözcük inayetle ilgilidir. Çağrı bir davet değil, Tanrı'nın geri alınmaz etkin çağrısıdır. Yani Tanrı kurtulmamış birinden tövbe bile istememektedir. Yani bir insanın kurtulmadan tövbe etmesi, kurtarıcıyı kabul etmeden tövbe etmesi zaten Tanrı'nın önünde geçerli değildir. İnsan önce günahlı olduğunu görmesi gerekir. Bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu görmesi gerekir. Ve Rabbin önüne gelip o kurtarıcıya sarılması, iman etmesi gerekir. İşte bunu iman ettiğinde tövbe gerekli. Tanrı'nın çağrısı hiçbir insan hareketi gerektirmez. Tanrı'nın bakış açısından insanın tövbesi ya da fikrini değiştirmesinden ayrı olarak gerçekleşir. Bazı insanlar kurtulmak için gözyaşı dökmeleri gerektiğini düşünürler. Gözyaşı dökmenin Mesih'e iman eden duygusal birinde görülebilecek bir davranış biçimi olduğu kesindir ama gözyaşlarınızın kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Sizi kurtaran Mesih'e olan imanınızdır ve imanınız da bir erdem oluşturmaz. Erdem olan Mesih'tir. İmanınız ona sarılmanızı mümkün kılar. Size gelince diyor Romalılar 11. bölüm 30-31. ayetlerde siz uluslar bir vakitler Tanrı'ya söz dinlemezlikte bulundunuz. Ama şimdi İsraillilerin söz dinlemezliği yüzünden Tanrı'nın acımasına, merhametine kavuştunuz. Tıpkı bunun gibi onlar da şimdi söz dinlemezlik ediyorlar. Sizin Tanrı'nın acımasına, merhametine kavuştuğunuz gibi onlar da şimdi merhamete kavuşsunlar diye. İsrail'in sert tutumu, sert yüreği Tanrı'nın amacını, Tanrı'nın tasarısını bozmaz. Tanrı bu halka sizler yolladığım kurtarıcıyı kabul etmiyorsunuz ama uluslar kabul etmeye hazır diyor. Böylece uluslara da bu kurtuluş haberi götürülüyor. 2000 yıldır ki müjde Tanrı'nın sözü uluslar arasında yayılarak milyonlarca insan İsa'ya iman ederek kurtuluş buldu ve bulmaktadır. Kilise tarihinde babalar diye bilinen birçok değerli Tanrı sözünü öğreten yayan, eğitici, bilimci insanlar hep uluslardan çıktılar. Elçiler ise Yahudiydi. Onlar geçip gittikten sonra iman babaları hep uluslardandı. Konuşulan dil ise haberciler döneminde olduğu gibi Yunanca idi. Daha sonra Latince Yunanca'nın yanında yer aldı. İsrail'i kucaklamayı, onlardan uluslara yayılmayı amaç edinen Tanrı sözü, iyi haber, İsrail'in direnişine rastlıyor. Putperest uluslar arasında ise Tanrı'nın sözü kabul ediliyor. Yani İsrail İncil'in iyi haberini kabul etmiyor ama uluslardan bir sürü insan İsa Mesih'e iman ediyor. İsrailler şimdi söz dinlemez durumdalar. Ama onlar da bir gün Tanrı'nın merhametine kavuşacaklar. Ancak şunu vurgulamam gerekir ki imansızlık olan bu durum çok tehlikelidir. İmansızlık daima söz dinlemezlikle sonuçlanan ruh düzensizliğidir. Tanrı'nın kurtarıcı atadığı İsa Mesih'e iman edilip ona güvenilmesi Tanrı'nın isteğidir. Bu yapılmadığı takdirde bu müjdeyi duyan herkes söz dinlemezliğin girdabına girer. İsrail bu açıklamaya iman etmeyerek söz dinlemezlik etti. Onlar şimdi söz dinlemezlik ediyorlar. Onlar da şimdi merhamete kavuştular diye okuyoruz. Ama bu halkın bu merhamete, inayete kavuşması ileridedir. Özetleyecek olursam gördüğümüz gibi Pavlus Yahudi olmayan uluslara yazıyor. Roma'daki imanlılar topluluğu genelde diğer uluslardan oluşuyordu. Bu zamana kadar diğer uluslardan birçok kişi kurtulmuştu. Burada İsrail ulusuyla diğer uluslar arasındaki tezatı göstermektedir. Geçmişte diğer uluslar iman etmiyorlardı ama şimdi diğer uluslardan bir bakiye merhamete erişmişti. Bu süre içerisinde eskiden iman eden İsrail bir ulus olarak şimdi artık iman etmiyordu. Pavlos Tanrı'nın hem Yahudi'yi ve hem de Yahudi olmayanı kurtardığı ilkesini bildirmektedir. Bu ilke merhamettir, inayettir. Tanrı diğer uluslara merhamet gösterdiği gibi İsrail ulusuna da merhamet gösterecektir diyor. Çünkü diyor 32. ayette Tanrı tüm insanlığı söz dinlemez diye tutsak etmiştir öyle ki tüm insanlığa merhamet etsin. Pavlos bu ayet ile sözün kısacası dercesine tüm insanlık ve insanlar söz dinlemezlik çukurunda tutsaktır diyor, köledir. Bu nasıl oluyor? Daha önce de söylediğim gibi tüm insanlık ailesi Adem'in günahından dolayı günahlı oldu. Kutsal Tanrı'nın karşısında günahtan özgür olarak durabilen, gerçekten özgür denilebilen tek kişi bile yoktur. Yani herkes günahlıdır. Tanrı bu günahlı soya nasıl davransın? Bu insanlara ne yapsın? Tüm insanlığı söz dinlemez diye tutsak etmiştir. Çünkü tümü de söz dinlemezdir. Cezalı cezaevine atılmalı değil mi? Bu doğal bir uygulamadır. Tanrı da günahlı insanlığı söz dinlemez diye tutsak etti. Bunu şu betimle açıklamaya çalışayım. Arı kovanına bakarsak, orada arıların anlamsız ve amaçsız gibi sağa sola durmadan gittiklerini, çalıştıklarını, kıpırdadıklarını görürüz ve bunun çok anlamsız olduğunu düşünürüz. Ne zamana kadar? Bal gümecini görene kadar. O anlaşılmaz koşuşmaların, uçuşmaların ilerisinde o güzel tatlı bal gümeci bulunur. Buna benzerlikle günahlı insanlık toplumunda da Tanrı'nın inayeti böylesine parlak bir sonucu oluşturur. İnsanlık zamanın içerisinde gelgit olayında belirsiz bir doğrultudaymış gibi görülebilir. Ama tüm gelişim Tanrı'nın egemen yöntemindedir. Şaşırmaya gerek yok. Tanrı'nın bilgeliği ve tasarları zamana, mekana, maddeye kısıtlı olarak işlemez. Bağlı değil bunlara. Tanrı başlangıçtan sona kadar tüm olayları aynı anda, aynı yerde, aynı kapsamda bilir ve kararlaştırır. Tanrı tüm insanlığı söz dinlemez diye tutsak ettiği gibi buna koşut olarak tüm insanlığı kurtaracak mı? Burada Tanrı'nın o eşsiz harika merhametinden söz ediyor. Tanrı'nın isteği ve amacı her insanın kurtulmasıdır. İsa Mesih'in kurtarma yeterliği tüm insanlığı kapsar. Ama insanın özgür isteği de bir tarafa atlamaz. Her insanın özgür isteğiyle Tanrı'nın sunduğu bu kurtuluşa evet dediğinde doğrulukla donatılır ve sonsuz kurtuluşa kavuşur. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sunduğu kurtuluş tüm evrene yeterlidir. Yahya peygamber İsa Mesih'i gördüğünde işte dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Şimdi her insan bu kurtuluşu almaya çağrılmaktadır. Şunun altını tekrar çizeyim. Hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayan aynı asilik ve inançsızlıklarında inat eden bir konumdadırlar. Bundan ötürü bizler inayetle, imanla kurtulduk. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. İsrail ulusuna eski konumunun verilmesinin nedeni nedir? Bu Tanrı'nın bilgeliğinin zenginliklerinde kilitli olan bir şeydir. Kardeşim, Tanrı'nın yapmakta olduğu şeyin bilge, doğru ve yapılacak en iyi şey olduğu gerçeğinde dinlenelim. Sizler ve ben Tanrı kararlar aldığında Tanrı'yı sorgulayan eski bir doğaya sahibiz. Tanrı akla hayale gelebilecek her hakka sahiptir. O Tanrı'dır ve yaptığı şey doğrudur. Eğer yaptığı şeyin doğru olmadığını düşünüyorsanız, sizin düşünce biçiminiz yanlıştır. Ve eğer Tanrı'nın akıllıca davranmadığını düşünüyorsanız, hatalısınız. Sizler ve ben akılsızız, bilgisiziz ve hatta aptal olabiliriz ama Tanrı asla değildir. Bunu kabul etmeye ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın zenginliği ne denli yücedir? Bilgeliği, bilgisi ne derindir? Onun yargılarına kimin aklı erebilir? Onun yollarını kim araştırabilir diyor Romalılar 11. bölüm 33. ayet. Bu ayet aslında harika bir ilahi olur. Şöyle, Tanrı'nın zenginliği ne kadar yücedir o. Bilgeliği, bilgisi öylesine derindir. Onun yargılarına kim akıl edebilir? Tanrı'nın yollarını kim araştırabilir? Pavlos bu ezgiyle Tanrı'nın tüm çağları, evreleri dolduran olduğunu bildirmenin yanı sıra, onun en yüce insan konularıyla yakından ilgilendiğini, gereken yardım, destek ve sağlayışla insana yaklaştığını belirtir bu ayet ile. Başka deyişle, Pavlos söylediklerinin bilgeliği ve yüceliğini fark ettiği bir yere gelmiştir. Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmaya çalışan ve oraya varan bir yolcu gibi, elçi Pavlos geri dönüp düşünüyor. Ayaklarının altında derinlikler vardır ama ışık dalgaları onları aydınlatmaktadır ve önünde göz alabildiğine geniş bir ufuk uzanmaktadır. Bu bölüm tamamıyla övgüdür. Burada hiçbir tartışmaya yer yok. Buna karşın yine de en büyük tartışmayı oluşturmaktadır. Eğer Tanrı'nın İsrail'i diğer ulusları ve bize el alış biçimini anlamıyorsak, bu ortada iyi ya da yeterli bir neden olmadığı anlamına gelmez. Zorluk bizlerin Tanrı'nın bilgeliğini ve Tanrı'nın yollarını anlamaktaki yetersizliğimizdir. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul edemez diyor Pavlos 1. Korintoslar 2:14'te. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruh tarafından değerlendirdikleri için de bunları anlayamaz. Küçük Aliye'nin ateşi çıkar ve baba onu hemen hastaneye kaldırır. Aliye babasının kendisini neden hastaneye götürdüğünü anlamamıştı. Özellikle de doktor onu muayene edip ağlattığında. Baba, beni neden buraya getirdin der. Hasta olduğundan babanın bu durumda yapabileceği en akıllıca şeyi yaptığını ve bunu onu sevdiği için yaptığını anlamamıştı. İşte dostum, Tanrı bizler için en iyisini yapıyor. Başımıza gelen şeyleri anlamıyoruz olabiliriz ama onlar Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisinden kaynaklanırlar. Tanrı bizlere, çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil der. Bu gerçeği kabul etmeye çok ihtiyacımız vardır. Çünkü Rabbin düşüncesini kim bilebildi diyor Pavlos Romalılar 11:34-35'te. Kim onun öğütçüsü olabildi, kim ona bir şey verebildi de karşılığını alabildi. Pavlos yine eski antlaşmadan 3 alıntı yaparak kutlamasını sürdürüyor. Yeşaya'dan, Eyüp'ten ve Yeremye'den. Bu gerçeğin iyi bilinmesine rağmen yine de insanoğlu çoğu kez Rabbin düşüncesini bilebildiğini düşünür. Tanrı'yı sorguya çekmeye dek uzanır. Örneğin Tanrı'ya ilişkin şu olamaz, bu olamaz, o şöyle davranamaz, bunu yapamaz, oğlu olamaz, birini öbürüyle başkalarını affedemez ve benzeri gibi. Tümü de Tanrı'nın düşüncesini bilebilme iddiasındadır bu aslında. Aynı alıntı 1. Korintoslar 2:16'da şöyle vurgulanır. Çünkü Rabbin aklını kim anlayabilir ki ona öğretebilsin ve kim onun öğütçüsü olabildi? Şimdiye dek ele alınan derin gerçekler, yüce konular Tanrı düşüncesinin bizimkinden bambaşka ve yüce olduğunu gösterir. Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla ölümlü, kısıtlı, günahlı insana şöyle seslenir. Çünkü gökler yerden nasıl yüksekse yollarım sizin yollarınızdan ve benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir. Yollar sözü insanın gelenek, görenek, töre ve alışkanlıklarıyla ilgilidir. Düşünce sözü de insanın kafasında oluşan düzenlemeler ve tasarılarla ilgilidir. Tanrı herkesi uyarmaktadır benim yöntemimi, benim tasarlarımı kendi tasarlarınızla ya da yöntemlerinizle bir tutmayın diyor. Bu önemli uyarıyı dinlemeyen söz dinlemezlik yolunda gider ve bu onu sonunda mahva götürür. Kim ona bir şey verebilir de karşılığını alabilsin? Bu alıntı şimdiye dek anlatılan, öğretilen tanrısal gerçeğin özetlemesidir. Ey insan, sen Tanrı'ya ne verebildin ki karşılığını da alabilesin? Tanrı'nın inayetini bir yana iterek dinsel kurallarla, iyilik ve sevaplarla şunu ya da bunu yapalım da Tanrı bizi kabul etsin, karşılığını versin çabasına karşı bir uyarıdır bu. Hiçbir kimse inayet ve bu inayet yoluyla sağlanan kurtarıcıya iman olmadan kurtulamaz vurgusunu yapar Paulus, özellikle de Romalılar mektubunda. Evet, Rabbin düşüncesini kim bildi? Buradaki sorular yeterince basittir ama yanıt o kadar kolay değildir. Kimse Rabbin düşüncesini bilemez. Bunun yanıtı budur. Paulus Rabbi tanımayı istiyordu. Ölümünde ona benzeyerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum der Filipliler 3:10'da. Kim onun öğütçüsü oldu? Kimse Tanrı'ya öğüt veremez. Gerçekten de Tanrı'ya iyi öğütlerde bulunduklarını düşünen birçok akıllı geçinen kilise üyeleri vardır ve bunları tanıyorum ben. Kaç kere gördüm. Rab ise yeryüzündeyken kimseye akıl danışmadığına hiç dikkat ettiniz mi? Bir keresinde 5000 kişiyi doyurmadan önce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sormuştu. İsa neden bu soruyu sormuştu? Bu sözü onu sınamak için söyledi. Kendisi ne yapacağını biliyordu diyor Yuhanna 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Filipus'un öğüdüne ihtiyacı yoktu. İşin aslı öğrencilerinin öğütlerini kullanmamıştı. Onları yolla demişlerdi. İsa ise siz onlara yiyecek bir şey verin demişti. Dostum, günümüzde birçok insan Tanrı'ya akıl vermeye çalıştığı halde Tanrı sizden akıl istemez. Kim ona bir şey verdi? Tanrı'ya hiç onu size borçlu konuma düşüren bir şey verdiğiniz oldu mu? Eğer Tanrı'ya bir şey verebilseydiniz size bir şey borçlu olabilirdi. Onun size vermemiş olduğu neye sahipsiniz? Sanıyorum çoğumuzun bu kadar fakir olmamızın nedeni Tanrı'nın bize vermiş olduklarından çok azını ona geri verdiğimizdir. Doğrusunu isterseniz Tanrı kimseye borçlu olmayacaktır. Birisi ona bir şey verdiğinde Tanrı dönüp ona daha fazlasını getirir, daha fazlasını verir. Çok zengin olan bir Mesih imanlısına bir keresinde şöyle bir soru sorulmuş. Nasıl oluyor da bu kadar zenginsin ama bu kadar da çok para veriyorsun Rabbin işine? Bu banker zengin adam, ben kürekle verdikçe Tanrı da kürekle veriyor. Ve Tanrı'nın küreği benim küreğimden daha büyüktür demiş. Dostum, bizler Tanrı'ya küreğini kullanma fırsatını vermiyoruz. Bizler onun için hiçbir şey yapamayız. O her zaman bize, bizim ona verdiğimizden daha fazlasını verecektir. Çünkü diyor 36. ayette, her şey ondan, onun aracılığıyla ve onun içindir. Yücelik sonsuzlara kadar onundur, amin. Burada elçi üçlü birliğe değinir. Her eylemin ötesinde gelişmelerin toplamı üçlü birliğe hizmet eder. Rabbin yüceltilmesini sağlar. Alfa ve omega benim diyor Rab. Şimdi var olan, önceden var olan ve gelecek olan evrensel egemen, her varlığı kişileştirmeye alışmış olan Yunan bilgeliği, zamanı Hieronos, uzayı da Uranos olarak nitelendirmiştir. Bunlara başlangıcı sonu olmayan varlıklar gözüyle bakılmıştır. Ama öncesiz sonsuz Tanrı'nın açıklamasını bilmeyen Yunan uygarlığı, her şeyin onun aracılığıyla oluştuğunu, onlardan hiçbirinin onsuz yani Rabsiz olmadığını bilmiyordu. Hronos ve Uranos ikisi de sınırlı, sonlu, kurulu düzenin uzantısıdır. Yücelik sonsuzlara dek sadece Baba Tanrı'nın ve onun sevgili oğlu Mesih'indir. Babaya götüren tek yol oğul olan İsa Mesih'tir. Hronos öncesiz sonsuz Yaradan'ın varlığı için vardır. Uranos sonsuz Tanrı'nın ben olanım bildirisinin sınırlamasındadır. İnandığımız insan bedeninde aramıza gelen Tanrı'nın yüceliği böyledir. Pavlos her şey ondan ötürü ve onun aracılığıyla ve onadır. Çağlar boyunca ona yücelik olsun, amindir. Bu sözler beni çok yükseklere çıkarır. Ondan sözcüğü Tanrı'nın her şeyin, her şeye yeterli nedeni ve kaynağı olduğudur. Onun aracılığıyla Tanrı'nın yüce koruyucu ve çalışan olduğudur. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum dedi İsa Mesih. Onun için Tanrı'nın her yaratığı kendisine hesap vermeye çağıracağı anlamına gelir. Her şey Tanrı'ya doğru akar. Ona yücelik olsun. Yücelik her çağda Tanrı'ya aittir. Kendimize mal etme hakkımız olmayan şeyleri kendimize mal ederek Tanrı'ya ait olan yüceliği ondan çalıyor muyuz? Yücelik dostum her zaman Tanrı'ya aittir.